Ayrım 5. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 49. Korkudan şaşkına dönmüştüm. Ne vardı, ne olmuştu? Yaptığından utandığı için şimdi başını masanın üzerindeki kolları arasına gömen genç kızı teselliye çalışan iki yaşlı kadına şaşkınlık içinde bakıyordum. Ancak genç kız dalga dalga durmadan yeni ağlama krizleriyle sarsılıyor, her defasında bu ince gövde omuzlarına kadar titriyor, bunun etkisiyle masanın üzerindeki vazo sallanıyordu. Bense donup kalmış bir halde, çaresizlik içinde orada duruyordum. Sanki bir güç gömleğimin yakasını sıkarak beni boğuyordu. "Özür dilerim," diye zorlukla geveleyebildim sonunda kısık bir sesle. Ancak özrüm boşlukta dağılıp gitti. Her iki kadın da hıçkıran kızcağızı teselliye öylesine dalmışlardı ki yüzüme bir an için bile bakmadılar. Yalpalayarak salona döndüm. Burada olanlar fark edilmemişe benziyordu. Çiftler müziğin temposuyla deli gibi dönüyor, dönüyorlardı. Birden başımın döndüğünü hissederek kapının tokmağına tutunma ihtiyacı duydum. Ne yapmıştım? Aman Tanrım! Yoksa masada çok fazla ve hızlı içtiğim için sarhoş olmuş, fark etmeden kabalık mı etmiştim? O sırada müzik kesildi ve dans edenler yerlerine oturdular. Belediye başkanı hafif bir reveransla İlona'dan ayrılınca hemen yanına gidip onu haşince kenara çektim. "Lütfen bana yardım edin, yalvarırım yardım edin, açıklayın bana." Herhalde İlona ilk anda onu pencerenin yanına çekip kulağına hoş bir şeyler fısıldayacağımı sanmıştı. Bu sözlerimi duyunca bakışları birden değişip sertleşti. İçinde bulunduğum heyecanlı durumun etkisiyle ona acınacak ya da korkulacak bir halde görünmüş olmalıyım. Kalbim delicesine çarparak bir solukta tüm olanları anlattım. Asıl garip olan, o anda İlona'nın bakışlarında da aynen içerideki genç kızın bakışlarındaki dehşet dolu şaşkınlığın belirmesiydi. "Delirdiniz mi siz?" diye haykırdı. "Bilmiyor musunuz? Görmediniz mi?" "Hayır," diye kekeledim. Bu yeni ve benim için anlaşılmaz tepkinin ezikliği içinde. "Neyi görmedim mi? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Bu eve ilk kez geliyorum." "Yoksa Edith'in felçli olduğunu fark etmediniz mi? Güçsüz, çarpık bacaklarını görmediniz mi? Koltuk değnekleri olmadan iki adım bile atamaz o. Ve siz, hay, küfretmemek için kendini zor tuttuğu anlaşılıyordu. Siz onu dansa davet ettiniz. İnanılır gibi değil. Korkunç bir şey bu. Hemen onun yanına gitmeliyim." "Hayır," diye haykırdım şaşkınlık içinde İlona'yı kolundan çekiştirerek. "Bir dakika, bir dakika. Benim adıma ondan özür dileyin lütfen. İnanın bilemezdim. Onu yalnızca masada otururken gördüm. O da yalnızca bir saniye sürdü. Lütfen bunu ona açıklar mısınız?" Bu arada İlona kolunu benden kurtarmış, gözlerinden öfke fışkırarak öbür odaya koşmuştu bile. Boğazım düğümlenmiş bir halde ve ağzımda midemin kasılmasından kaynaklanan kötü bir tatla salonun eşiğinde kala kalmıştım. Salondaki konukların dans ederek dönmeleri, yüksek sesli sohbetleri, gülüşleri kafamın içinde uğulduyor, ortamı benim için daha da dayanılmaz kılıyordu. 5 dakika diye düşündüm. 5 dakika sonra hepsi yaptığım hatadan haberdar olacaklar. Küçümseyici, alay ve nefret dolu bakışlar etrafımı saracak. Ertesi gün ise yaptığım bu kabalık, bu gaf yüzlerce ağızdan bütün şehre yayılacaktı. Sabahın köründe süt şişeleriyle evlerin kapılarına ulaşacak, daha sonra hizmetçi odalarında kulaktan kulağa dolaşacak ve kafelere, ofislere uzanacaktı. Tabii ertesi sabah alayımdaki herkes de yaptığım bu gafı öğrenmiş olacaktı. O anda bir sis perdesinin ardından çıkarcasına babayı, evin beyini gördüm. Asık suratla acaba öğrenmiş miydi? Salonun ortasından geçerek geliyordu. Gerçekten bana doğru mu geliyordu? Hayır, onunla şimdi karşılaşmamalıydım. Birden ona ve herkese karşı içimi büyük bir korku kapladı. Bilinçsizce hemen antreye, oradan da benim için cehenneme dönen bu evin kapısına doğru yöneldim. Uşak, şaşkın ancak saygılı bir tavırla, "Saygıdeğer teğmen, bu kadar erken mi ayrılmak istiyorlar?" diye sordu. Evet, bu sözcüğün ağzımdan çıkmasıyla yeni bir korkuya kapıldım. Gerçekten gitmek istiyor muydum? Uşak, vestiyerden aldığı paltomu uzatınca birden, bu şekilde alçakça bir kaçışın belki daha da affedilmez bir başka aptallık olacağını fark ettim. Ama artık çok geçti. Uşak sokak kapısını açıp hafifçe eğilmiş çıkmamı bekliyordu. Ona paltomu verip salona tekrar dönemezdim. Böylece kendimi birden, suratımda rüzgarın soğuk nefesi, utançtan soluğu boğazına düğümlenmiş, kalp çarpıntısından vücudu alev alev yanar bir halde bu uğursuz, yabancı evin dışında buldum. İşte her şeyi başlatan uğursuz hatam buydu. Aradan geçen uzun yıllardan sonra talihsiz yazgımı başlatan bu saçma olayı sakin bir kafa ile bugün yeniden düşününce böylesi bir hataya düştüğüm için kendimi suçlamıyor, hatta tamamen suçsuz buluyorum. En akıllı, en deneyimli insanlar bile aynı gafı yapabilir. Sakat bir kızı bilmeden dansa kaldırabilirler. Ancak o zamanlar olayın ilk şoku içinde kendimi yalnızca iflah olmaz bir beceriksiz olarak değil, kaba patavatsızın biri, bir suçlu olarak da görüyordum. Sanki suçsuz, zavallı bir çocuğu kırbaçlamıştım. Aslında sağlıklı düşünüp doğru davranabilmiş olsaydım, her şey daha o anda düzeltilebilirdi. Ama ne yazık ki adi bir suçlu gibi özür dilemeyi bile denemeden evden kaçmakla bu şansımı geri dönülemez bir şekilde yitirdiğimi ancak evden çıkıp soğuk rüzgarın alnıma vurduğu ilk darbeyle anladım. Evin önünde hissettiğim sıkıntıyı şu anda anlatmam olanaksız. Işıklı pencerelerin gerisinden müzik sesi gelmiyordu. Orkestra ara vermiş olmalıydı. Ancak ben karşı konulamaz suçluluk duygusunun pençesine düştüğüm için dansın benim yüzümden kesilmiş olduğunu, herkesin hıçkırıklarla sarsılan kızcağızı teselli için küçük odaya doluştuğunu kurguluyordum. Tüm konuklar, kadınlar, erkekler, genç kızlar, kapalı kapılar ardında sakat bir kızı dansa kaldırıp yarattığı tatsızlıktan sonra gizlice kaçacak kadar alçakça davranan, utanmaz adamı büyük bir öfke ve kınamayla konuşuyor olmalıydılar. Ertesi günü düşündükçe sırtımdan terler boşalıyordu. Hiç kuşkusuz sabah olunca tüm şehir bu utanmazlığımın dedikodusuyla çalkalanacaktı. Arkadaşlarımın alaylı davranışlarını daha şimdiden gözümde canlandırabiliyordum. Ferenc, Mislivets, özellikle de soytarı Josie'nin ne denli küstah ve alaylı tavırlarla üzerime geleceklerini şimdiden kestirebiliyordum. Ah Tony, ne adamsın sen. Hiç yalnız bırakmaya gelmiyor. Tüm alayı rezil ediyorsun. Garnizonda bu alaylar, iğnelemeler daha aylarca sürecekti. Dost sohbetlerinde 10 yıl, belki de 20 yıl herkesin yaptığı her beceriksizlik, her aptallık bununla özdeşleştirilecek, olay bir espri klişesi haline gelecek, patavatsızlığım ağızdan ağza dolaşacaktı. Aradan 16 yıl geçmiş olmasına rağmen süvari yüzbaşı Volinsky'nin yaşadıkları hala dillerden düşmüyordu. Adamcağız Viyana'ya gizlice gittiği bir günde Ring Caddesi'nde tesadüfen Kontes T ile tanışıp hemen daha o ilk geceyi onun evinde geçirmiş olmakla övünmüş, ancak 2 gün sonra gazetelerde Kontes'in işine son verdiği bir oda hizmetçisinin erkeklerle yaşadığı maceralarda kendini Kontes T olarak tanıttığı haberi yayınlanmıştı. Üstelik zavallı Kazanova 3 hafta süreyle ordu doktorunun gözetiminde kalmaya da mecbur olmuştu. Arkadaşlarına karşı kendini gülünç bir duruma düşüren sonsuza kadar öyle kalırdı. Onlar böyle şeyleri hiç unutmaz, hiç affetmezlerdi. İçinde bulunduğum durumu düşünüp kafamda değişik senaryolar ürettikçe kan beynime sıçrıyor, en absürt fikirlerle boğuşuyordum. İşaret parmağımı tabancamın tetiğine basıp önümüzdeki günlerde beni bekleyen cehennem azabından kurtulmak o an için bana çok daha kolay görünüyordu. Arkadaşlarımın bu utancımdan haberdar olup olmadıklarını, arkamdan gizli fısıldaşmaların, alaylı gülümsemelerin başlayıp başlamadığını beklemek korkunçtu. Kendimi iyi tanıyordum. Alaylar, dedikodular, küçümseyen bakışlar, sinsi gülümsemeler karşısında bunlara karşı duracak gücü kendimde bulamayacaktım. O gün eve nasıl varabildiğimi bugün anımsayamıyorum. Tek bildiğim, hemen dolabın kapağını açıp konuklarım için sakladığım bir şişe Slivovitz'i aldığım ve karamsarlığım kaybolana dek arka arkaya 2-3 dubleyi devirdiğimdi. Daha sonra kendimi üzerimdeki giysilerle yatağa atıp düşünmeye çalıştım. Nasıl ki bitkiler seranın sıcak ve tropik ortamında hızla gelişirse, kuruntular da karanlıkta aynı gelişimi gösterirler. Endişeyle kıvranırken en karmaşık, olmayacak kuruntular hızla kabuslara, dehşet verici resimlere dönüşür. Sarmaşık gibi her yanı kaplar ve kişinin soluk bile alamayacağı şekilde adeta boğazını sıkar. Yaşam boyu bu utancı taşıyacağım diye düşündüm. Beni toplumun dışına itecekler. Arkadaşlarımın alay, tüm şehrinde dedikodu konusu olacağım. Bir daha bu odadan çıkamayacak, suçumu bilen birine rastlamak korkusuyla sokaklarda dolaşamayacağım. O akşamın paniğiyle bu basit aptalca davranışı bir suç olarak kendimi de tüm kınamaların hedefi olarak görüyordum. Sonunda uyku ağır basıp gözlerim kapandığında bile bu korku ve endişe sürdü. Gözümün önünde hep genç kızın o tasalı, kızgın çocuksu yüzü canlanıyor, titreyen dudaklarını, hırsla masaya kenetlenen kasılmış ellerini görüyor, koltuk değnekleri olduğunu daha sonradan anladığım tahtaların yere düşünce çıkardığı gürültüyü duyuyordum. Birden kapının açılıp siyah ceketi, beyaz gömleği, altın çerçeveli gözlüğü, ince ve bakımlı keçi sakalıyla babasının ağır adımlarla yatağımın başucuna yaklaşıyor olduğu gibi saçma bir korkuya kapıldım. Korkuyla yerimden fırladım ve aynada gecenin ve korkunun etkisiyle ter içinde kalmış yüzümü gördüğümde bir an için donuk camın gerisindeki bu sersemin suratına bir yumruk indirmek istedim. Neyse ki bu arada sabah olmuştu. Koridordan ayak sesleri, sokaktan araba gürültüleri duyuluyordu. Aydınlık bir günde kabusların birbirini izlediği karanlık bir geceden çok daha sağlıklı düşünülebilirdi. Kim bilir, belki de durum hiç de benim düşündüğüm kadar korkunç değil diye geçirdim içimden. Belki de kimse olanları fark etmemişti. O zavallı, hasta, sakat kızcağız olanları elbette hiç unutmayacak, beni hiçbir zaman affetmeyecekti. Birden aklıma bana yardımcı olabilecek bir fikir geldi. Darmadağın saçlarımı aceleyle taradım, üniformamı giydim ve şaşkınlık içindeki emir erimin önünden geçerek dışarı fırladım. Zavallı arkamdan çaresizce Slav aksanlı bozuk Almancasıyla sesleniyordu. Teğmenim, teğmenim, kahveniz hazır. Hemen kışlanın merdivenlerinden inip avluda yarı giyinik bir halde dolaşan mızraklı süvarilerin önünden öyle bir hızla geçtim ki hiçbiri esas duruşa geçme fırsatı bile bulamadı. Bir hışım kışlanın dışına ulaştım. Bir subayın koşması ne derece yerinde bir davranışsa işte öyle koşarak doğruca belediye meydanındaki çiçekçiye gidiyordum. Ancak telaştan sabahın 5:30'unda dükkanların henüz açık olmadıklarını unutmuştum. Neyse ki Frau Gurtner sebzelerin yanı sıra kesme çiçek de satıyordu ve bu benim için gerçekten şanstı. Kadının dükkanının kapısında yarısı boşaltılmış bir patates kamyonu duruyordu. Hiç zaman kaybetmeden dükkanın penceresini yumruklamaya başladım. Çok geçmeden merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. O anda hemen bir hikaye uydurdum. Telaştan o günün en sevdiğim arkadaşlarımdan birinin doğum günü olduğunu tamamen unutmuştum. Yarım saate kadar eğitim sahasına gidecektim. Bundan dolayı da çiçeklerin hemen daha biz harekete geçmeden gönderilmesi gerekliydi. Çiçekleri elindeki en güzel, en nadide çiçekleri hemen görmeliydim. Henüz sabahlığını ve yırtık terliklerini çıkarma fırsatı bile bulamamış olan iri yarı satıcı kadın, dükkanın kapısını açıp beni en değerli hazinesine götürdü. Kocaman bir deste, uzun saplı gül. Acaba kaç tane istiyordum? Hepsini dedim, hepsini. Yalnızca bir buket yapılması yeterli miydi, yoksa bir sepete yerleştirilmelerini mi isterdim? Evet, evet, sepet yapılmalıydı. Maaşımın geri kalanı bu muhteşem siparişe gidecekti. Ayın kalan günlerinde artık akşam yemeklerinden ve kafe ziyaretlerinden vazgeçmek ya da borç almak zorunda kalacaktım. O anda bu benim için sorun değildi. Gözüm hiçbir şeyi görmüyor, hatta belki de bu aptallığımı pahalıya ödemek hoşuma bile gidiyordu. İşlediğim suç, yaptığım gaf için kendimi en ağır şekilde cezalandırmaktan vahşice bir zevk alıyordum. Her şey tamamdı, ayarlanmıştı. Güllerin en güzelleri en şık şekilde yerleştirilecek, sepet hemen gönderilecekti. Dükkandan ayrıldığımda Frau Gurtner şaşkınlık içinde arkamdan koşup beni caddenin ortasında yakaladı. İyi de sepeti kime ve nereye göndereceğimi söylemediniz teğmenim. Ne aptallık, heyecandan esas önemli olanı unutmuştum. İlona'nın o geceki korku dolu haykırışında söylediği adı anımsayarak Kekesfalva'ların malikanesine dedim. Fräulein Edith von Kekesfalva'ya. Frau Gurtner kasılarak gururla yanıtladı. Tabii, tabii Kekesfalva'lar en iyi müşterilerimiz. Tam ayrılacağım anda yeni bir soruyla karşılaştım. Acaba bir kart yazmak ister miydim? Bir şey yazmak mı? Evet, tabii. Aksi takdirde çiçekleri kimin gönderdiği nasıl bilinebilirdi ki? Tekrar dükkana döndüm. Bir kartvizit çıkarıp arkasına bağışlanmak dileğiyle yazdım. Hayır, bu doğru olmazdı. Aptallığımı anımsatmakla yeni bir hata yapmış olacaktım. Buna ne gerek vardı? Peki ne yazacaktım? Çok üzgünüm. Hayır, bu da olmazdı. Bu da onun durumuna üzüldüğüm anlamına da gelebilirdi. Belki de en iyisi hiçbir şey yazmamaktı. Yalnızca isim, başka hiçbir şey. Yalnızca kartımı eklemeniz yeterli, Frau Gurtner. Başka bir şey istemiyorum, dedim. Artık rahatlamıştım. Aceleyle kışlaya dönüp kahvemi içtikten sonra her zamankinden daha huzursuz, sinirli ve dikkatsiz bir halde askerlere eğitim verdim. Neyse ki askerlikte bir teğmenin sabah kötü bir moral, asık bir suratla işe gelmesi kesinlikle göze batmaz. Viyana'da geçirilen eğlenceli bir gecenin ardından gözlerini açık tutmayı bile zor başarabilen birçok kişi ancak sabahleyin yorgun argın kışlaya döner. Hatta eğitimde tırıs giden atının üzerinde uyuyakalırdı. Aslında tüm günü emirler yağdırıp eğitim vererek ve ata binerek geçirmek benim için iyi bile olacaktı. Her ne kadar çalışmak huzursuzluğumu bir ölçüde giderse de o tatsız olayı anımsamanın etkisiyle hala şakaklarım zonkluyor, boğazıma bir şeylerin tıkandığını hissediyordum. Öğle vakti subay gazinosuna gitmek üzereyken emir erim elinde bir mektupla nefes nefese arkamdan koştu. Uzun, dikdörtgen biçiminde, İngiliz kağıdından mavi, hafifçe parfüm kokan, arkası mühürle kapatılmış, ince, zarif bir bayan kaligrafisiyle yazılmış bir zarftı bu. Aceleyle zarfı yırtıp okudum. Hak etmediğim güzellikteki çiçekler için size tüm kalbimle teşekkür ederim, saygıdeğer teğmen. Gerçekten çok ama çok mutlu oldum. Lütfen sizce uygun olan bir gün öğleden sonra çaya gelin. Önceden bildirmenize hiç gerek yok. Ben ne yazık ki hep evdeyim. Edit. Zarif bir el yazısı. Masaya kenetlenen ince, narin, çocuksu parmakları birden kadehe boşaltılmış bir bordo şarabından farksız bir renge dönüşerek kıpkırmızı olan o solgun yüzü anımsadım. Elimdeki birkaç satırlık mektubu tekrar iki defa, üç defa okudum ve rahat bir soluk aldım. Kabalığımı nasıl da üstü kapalı bir şekilde geçiştiriyordu. Sakatlığını ne kadar ustaca, zarafetle belirtiyordu. Ne yazık ki ben hep evdeyim. Bir insan affettiğini nasıl bundan daha zarif anlatabilirdi? Kırılmış olduğunu belirten tek bir ima bile yoktu. Yüreğim ferahlamıştı. Ömür boyu hapse mahkum olmayı beklerken hakimin ayağa kalkıp beraat dediği bir zanlının duyguları içindeydim. Elbette ki ona en kısa zamanda teşekkürlerimi belirtmeliydim. Günlerden perşembeydi. Demek ki pazara bir ziyaret gerçekleştirebilirdim. Yo, hayır, cumartesi gitmem çok daha iyi olacaktı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.